Ayrım 3. Ölümün Gölgesinde. Buket Gülekoğlu. Sayfa 32. Tanışma. Yıldırım gibi düşmüştün hayatıma. Işık ışık ve güzel mi güzel. Ama bir o kadar da sonumu getiren bir yıldırım. Eşyalar, ah şu eşyalar. Ne de ağır bazıları. Sadık tek tek arkadaşının kamyonundan indiriyordu eşyaları. Yeliz, Sadık'ın ablası Serpil'in evindeydi şimdi. Henüz 2 aylık evli olmalarına rağmen ev sahipleri sorun çıkarmış ve kötü günler yaşamalarına sebep olmuştu. Bir akşam evlerinde otururken aniden kapıları çalmıştı. Yeliz, "Sadık, kapıyı aç, benim ellerim kirli." Sadık oflaya poflaya yerinden kalkmıştı. Kapıyı açınca karşısında ev sahiplerini görmüştü. "Aa, Nusret abi, hoş geldin." Sertçe bakarak, "Biraz konuşalım." "Tabii abi, içeri buyur." Oturma odasına geçmişlerdi. Sadık televizyonu hemen kapatmıştı. Yerine otururken, "Abi, paranın gününe 2 gün var daha." Başını sallayarak, "Biliyorum da verirken yapman gereken bir şey var." Meraklı gözlerle, "Ne?" "Bundan sonra 900 lira vereceksiniz." "Abi, nasıl olur? 600'e anlaştık ya." "Ben anlamam. Kabul etmiyorsan çık." "İyi de sözleşmemiz var." Elini sallayarak, "Git mahkemeye ver bakalım. Ne anlayacaksın?" "Ben kiraya vermeyeceğim. Oğlum oturacak derim, olur biter." Gözlerini açarak, "Yağlı kiracı buldun herhalde." Ayağa kalkarken, "Neyse ne, haberin olsun. Razıysan efendi efendi otur. Yok değilsen bir an önce çık git." "Çıkmıyorum da artırmıyorum da." Kapıdan çıkarken arkaya dönerek, "Öyle mi? Hadi bakalım." O akşamdan sonra Sadık önceleri çıkmamak için direttiyse de sonraları her akşam gelen Nusret ile kavga edince Yeliz ona, "Sadık yeter. Her gün kavga, her gün huzursuzluk. Ne yapacağız? Hakkımız olmasına rağmen paşa paşa çıkacak mıyız? Başka çaremiz var mı? Hep böyle mi gidecek?" Oysa bu evden taşınmayı en az isteyen kişi Yeliz'di. O evlenme aşamasında birçok evi gezmiş, en çok bu evi beğenmişti. Çok beğendiği için de uzun yıllar bu evde yaşamayı planlamıştı. Gereken yerlere boya yaptırmış, ufak tefek tadilatlar yaptırılmış ve kiradan düşme şartıyla duşa kabin yaptırmışlardı. Ellerinde birikimlerinden eser kalmadığı için yeni taşınacakları eve bunların hiçbirini yaptıramayacaklardı. Bu nedenle Yeliz masrafa gerek olmayan bir ev tutmak istemişti. Ama onun istediği evlerin fiyatları öyle yüksekti ki bu mümkün görünmüyordu. Bir haftayı aşkındır ev arıyorlardı. Yeliz hiçbir evi beğenmiyor, her birinde sorun buluyordu. Yorgunluktan ayaklarına kara su inmiş olan Sadık eve dönerken, "Yeliz, artık yeter. Bir eve he de bir an önce taşınalım." Adımlarını hızlandıran Yeliz, "O evde en çok ben vakit geçireceğim. Onun için en çok benim beğenmem gerekiyor. O zaman çabuk beğen. Sen de güzel evler göster. Gösterdiğin evler dökülüyor resmen. Ha, çok para var da ben seni kötü evlere götürüyorum." Sadık o gün o yolda kararını vermişti. Yeliz'e gezeceği evleri göstermeyecekti. O gezecek, karar verecek ve anlaştıktan sonra ona söyleyecekti. O gün gezdiği 2. evdi bu ev. Sadık da pek beğenmemişti. Hatta Yeliz'in beğenmeyeceğine emindi. Ama başka çare kalmamıştı. Düğün ve balayı, diğer eve yapılan harcamalar, evlilikten sonra ilk hafta yemek yapmam kuralıyla Yeliz'in bir hafta dışarıda yenen yemekler, hepsi bütçede onarılmaz delikler açmıştı. Bu ev yıkık dökük bir evdi. 2 küçük odası, ondan biraz büyük bir salonu, içeriye masa zor sığdırılabilecek bir mutfağı, kapısını açar açmaz küf kokusunun yüzüne çarptığı bir banyosu ve küçük mü küçük bir tuvaleti vardı. Sadık duvarlarında ara ara çatlaklar görmüştü. Tabii bu çatlaklarda gezip duran örümceklerdi. Yeliz'in burayı beğenme ihtimali sıfırdan da düşüktü. Pencere, mutfak dolapları ve çeşmelerin bazıları kırıktı. Zaten gıcır gıcır açılan kapıları, banyo ve tuvaletin sararmışlığını ve salonun tam ortasını zaman zaman ziyaret eden damdan gelen damlaları hiç düşünmüyordu bile. 2 katlı olan bu evin alt katında ev sahipleri oturuyordu. Adam, karısı ve bir kızı ile ikiz erkek çocukları. Güler yüzlü, iyi insanlara benzeseler de yine de bu kadar erken hüküm vermeyecekti. Nusret sayesinde böyle davranması gerektiğini öğrenmişti. Ev sahibi önceleri 600 dediyse de Sadık'ın sıkı pazarlığı sonuç vermişti ve 400'e razı olmuştu. Adam ona, ev biraz kötü durumda ama çarşıya pek yakındır. Şu anda benim için asıl önemli olan parası. Adam gülümsemişti. Bundan ucuzunu da bulamazsın. Zamanla bir yerlere tadilat yaptırmayı düşünüyor musunuz? Yo. Peki biz yaptırsak kiradan düşer misiniz? Bana ne? Yaptırmayın, öyle oturun. Sadık o akşam geç saatte gitmişti ablasının evine. Günlerdir orada kalıyorlardı. Yeliz, Sadık içeri girer girmez, ne yaptın? Ne olur buldum de. Buldum. Dalga geçmiyorsun değil mi? Hayır, doğru söylüyorum. Haydi gidip bakalım. Yarın bakarsın. Hayır, şimdi. Yeliz, yemek yiyeceğim. Tamam, ye sonra çıkarız. Sadık kaçışı olmadığını anlamıştı. Ne de olsa eninde sonunda görecekti bu evi. Yemekten sonra yola çıkmışlardı. Yeliz yol boyu ev ile ilgili sorular sormuştu. Kaç oda? 2. Güzel mi? Fena değil. Tadilata ihtiyacı var mı? İşte. Yani boyası falan yapılmış mı? Çarşıya çok yakın. Yeliz gülümsemişti. Başka? Gidince görürsün. Sonunda iki katlı evin önünde durmuşlardı. Yeliz, dışı kötü görünüyor da herhalde içi iyidir. Gel çıkalım. Birlikte yukarı çıkmışlardı. Yeliz bir iki odayı gezince gelip Sadık'ın tam karşısında durmuştu. Ona, bu da ne? Neyi soruyorsun? Parmağını sallayarak, sen çok iyi biliyorsun. Ne yapayım? O paraya başka ev bulamadım. Yeliz birden bağırıp çağırmaya başlamıştı. Hayır Sadık, hayır. Ben ölsem bu evde yaşayamam. Burası ev değil, harabe. Sadık onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Birkaç ay sadece, sonra yeni bir ev bakmaya başlarız. Beni kandırıyorsun. Sanki ben çocuğum. Yeliz saçmalama. Ben de istemem böyle bir evde yaşamayı. Yeliz ağlarken Sadık onu sakinleştirmek için epey dil dökmüştü. Sonunda Yeliz çaresiz razı olmuştu. Ertesi gün evi temizlemek üzere evden ayrılıp yeniden Sadık'ın ablasının evine doğru yola çıkmışlardı. Eşyaların neredeyse yarısından fazlası yukarıya taşınmıştı. Sadık çok susamış ve yorulmuştu. Yusuf'a dönerek, ''Oğlum ben çok yoruldum hem de susadım.'' Yusuf alnından yanağına süzülen teri eliyle silerken, ''Öyle mi damat bey? Haydi şu arabayı kilitle de yukarı çıkıp biraz dinlenelim. Olur.'' Ellerinde küçük birer eşya ile yukarı çıkmışlardı. Eve taşıdıkları bir koltukta az da olsa dinlenmek istemişlerdi ki kapının çalındığını duymuşlardı. Sadık yerinden küfrederek kalkmıştı. Kapıyı açtığında orta boylu, kısa saçlı, kahverengi gözlü, özensizce giyinmiş bir kız duruyordu. ''Merhaba, ben ev sahibinizin kızı.'' ''Merhaba.'' tokalaşmışlardı. ''Ben Handan, memnun oldum. Ben de Sadık.'' Handan aşağı katı işaret ederek, ''Beni annem gönderdi de bir ihtiyacınız var mı?'' diye. ''Yok sağ ol, zaten daha doğru düzgün yerleşemedik.'' Handan gülümsemişti. ''İyi o zaman, bir ihtiyacınız olursa söylersiniz.'' Sadık başını sallamıştı. Kız yavaş yavaş merdivenlerden inerken Sadık kapıyı kapatıp içeri girmiş, kendini koltuğa atmıştı. Yusuf, ''Ne oldu, kimmiş?'' ''Ev sahibinin kızı. İlk günden dertleri neymiş?'' ''Bir ihtiyaç var mı?'' diye soruyorlar. ''İyi insanlar herhalde. Umarım öyledir. Bir de bu evden çıkmak istemiyorum.'' Yusuf gülümseyerek, ''Haklısın. Bu kadar güzel ev kaçırılır mı?'' Sadık kaşlarını çatmıştı. ''Güzelliğini demiyorum. Ben de evin ne olduğunun farkındayım ama bir daha taşınma kargaşası yaşayamam.'' Eliyle bir işaret yaparak, ''Bak o konuda haklısın. Ne zor işmiş şu taşınmak. Hem de nasıl?'' ''Ev sahibinin kızı mı dedin?'' ''Hı, nasıl küçük bir şey mi?'' ''Yok be, 20'li yaşlarda bir şey.'' Yusuf göz kırpmıştı. İyi parça mı?'' ''Ne bileyim be, yüzüne bile bakmadım.'' Aslında hiç de öyle değildi. Sadık karşısında duran kızın gözlerine iyice bakmıştı. Kötü giyimli, dikkati çekmeyen bu kızın gözlerinde farklı bir şey vardı. Hem merhamet, hem öfke, hem nefret, hem sevgi. Bugüne kadar gördüğü kadınlardan bir başka bakıyordu ona. Handan ise yavaş yavaş merdivenlerden inerken az önce konuştuğu adamı düşünüyordu. Geniş omuzlu, oldukça uzun boylu, esmer ve ela gözlü bir adamdı. İlk bakışta etkileyici görünüyordu. Nişanlısı olan Murat'tan çok farklıydı. Murat kendisinden biraz uzun boylu, kahverengi gözlü, zayıf bir adamdı. Handan hiç istememişti aslında onunla nişanlanmayı da öyle çok ısrar etmiş, öyle çok peşinden koşmuştu ki kabul etmişti. Üstelik çevresindekiler onun kadar sevecen bulamayacağını söyleyip durmuştu. Handan ile Murat, Handan'ın daha önce çalıştığı ayakkabıcıda tanışmışlardı. Murat'ın babasının dükkanı, Handan'ın çalıştığı dükkana oldukça yakındı. Murat, Handan'ı işe gidip gelirken görmüş ve aşık olmuştu. Handan ise defalarca yanından geçmiş olduğu bu adamın farkına bile varmamıştı. Bir gün mağazada yeni gelen ayakkabıları yerleştirirken mağazanın sahibinin kızı Oylum yanına gelerek ''Handan, sana bir şey söyleyeceğim. Biraz ara ver de konuşalım.'' Handan kutuları yere bırakırken yorgunluğunu fark etmişti. Arka bölümdeki dinlenme kısmına gidince Oylum gülümseyerek ''Artık senin de başını bağlayalım.'' diyorum. Handan gözlerini açarak ''Ne başını bağlaması? Sana aşık biri varmış. Oylum biliyorsun Doruk'tan yeni ayrıldım.'' Omuzundan iterken bu onun gibi değil, tam aile babası olacak adam. Hem de sana fena aşık. Biraz meraklı. Kimmiş? Şu ilerideki tamircinin oğlu. Handan bir müddet gözleri kısık öylece düşünmüştü. Bir türlü bu adamı hatırlayamıyordu. Oğlumun yardım etmesi, onu tarif etmesi sonucunda hayal meyal hatırlamıştı. Gülümseyerek şu ezik tip mi? Aman ezik mezik boş ver. En azından her türlü sözünü geçirirsin. Ben sözümü geçirecek değil, aşık olacağım adam arıyorum. İyi düşün. Handan yerinden kalkıp işine devam etmişti. Geçen günlerde sadece oğlum değil, birçok kişi gelip Murat için onunla konuşmuştu. Handan bir akşam yemeğini yemiş odasında sosyal medya hesabına girmişken telefonu çalmıştı. Arayan numarayı tanımıyordu. Doruk olmasını umarak açmıştı telefonunu. Alo. Karşıdan çekingen bir ses gelmişti. Şey, merhaba ben Murat. Nereden çıkmıştı bu adam şimdi? Üstelik telefon numarasını nereden öğrenmişti? O bunları düşünürken karşısındaki ses yeniden konuşmuştu. Ben telefon numaranızı oğlumdan aldım da umarım aradığım için sinirlenmemişsinizdir. Handan, hayır sorun değil. Peki görüşmemiz mümkün mü? Şey, ben yeni bir ilişkiden çıktım da kimseyi hayatımda istemiyorum. Hiç de öyle değildi aslında. Doruk arasa ve özür dileseydi yaptıkları için Handan düşünmeden kabul edecekti. Yanlış anlamayın. Benim niyetim ciddi. Handan içinden niyeti ciddiymiş. Sanki ben de bir an önce evlenecek birini arıyordum. Ona şu an görüşmemiz mümkün değil. Murat mutsuz, umutsuz kapatmıştı telefonu. Yine de vazgeçmeye niyeti yoktu. Her gün arıyor, hediyeler gönderiyordu. Her gün düzenli çiçek gönderiyor ve gönderdiği çiçeklerin yanına bir de hediye koyuyordu. Çiçek ile çikolata, çiçek ile kıyafet, çiçek ile bir takı. İyice Handan'ı sıkmaya başlamıştı. Günde defalarca aramanın dışında iki güne bir yanına kıramayacağı kişileri gönderiyor, onu zorlamalarını sağlıyordu. Handan onları kırmak istemese de bu ilişkiyi istemediği için kibarca reddediyordu. Bir gün yine Murat aramıştı. Handan biraz da kızgın açmıştı telefonu. Alo. Alo merhaba Handan. Ne diyeceksin Murat? Handan sana son kez bir şey söyleyeceğim. Eğer yine istemezsen bir daha asla rahatsız etmeyeceğim seni. Söyle. Ama böyle olmaz. Bir defa görüşelim de orada söyleyeyim. Handan bu adamdan başka bir şekilde kurtulamayacağını biliyordu. Peki ama söz verdin son kez. Tamam. Birkaç saat sonra görüşecekleri yere gitmişlerdi. Murat yine bir demet çiçekle onu bekliyordu. Handan'ı görünce ayağa kalkıp onu öpmüştü. Merhaba Handan. Handan hemen bir sandalyeye oturmuştu. Murat'ın gözlerinin içine bakarak ''Evet Murat, seni dinliyorum. Handan, ne olur bana bir şans ver. Eğer bu şansı güzel kullanamazsam bil ki tek söz etmem sana.'' Handan başını sallamıştı. ''Hayır Murat, istemiyorum.'' ''Ama neden?'' Handan içinden ''Üf, ne yapışkan adamsın, beğenmiyorum seni. Daha nasıl anlatabilirim acaba düş yakamdan?'' Handan bir an onun ağlamaya başladığını görmüştü. Yine de üzülmüştü buna. Sevdiğini biliyordu da bu kadar sevdiğini bilmiyordu. Herkesin söyleyip durduğu kadar varmış demek ki. Murat yapma, biz anlaşamayız. Gözyaşlarını silerken bir şans, tek bir şans. Handan düşünmüştü. En iyisi onu üzmeden yavaş yavaş kendinden soğutmaktı. Tamam, bir hafta deneyelim o zaman. Murat mutluluktan uçarken Handan kendinden nasıl soğutacağını planlıyordu. Bir hafta çoktan geçmişti. Handan ayrılmak istiyor ama başaramıyordu. Hem aralarında ayrılığı gerektirecek bir sorun yoktu, hem de onun incinmesini istemiyordu. Akışa bırakmaya karar vermişti. Nerede incelirse orada kopacaktı bu ilişki. Aylar birbirini kovalamıştı. Onlar hala ayrılmamış, hatta Handan Murat'a epey alışmıştı. Aşık değil ama çok huzurluydu. İlişkileri güzel şekilde sürüp giderken bir gün yine buluşmuşlardı ki Murat ona "Sana bir sürprizim var." şaşkın gözlerle "Neymiş?" Handan yine bir demet çiçek ya da başka bir hediye beklerken karşısında gelinlik giymiş küçük bir kızın ona yaklaştığını görmüştü. Küçük kız yaklaşıp elindeki küçük kutuyu ona uzatmış, onu öpüp uzaklaşmıştı. Handan elindeki küçük kutuyu evirip çevirdikten sonra açmış ve bir yüzükle karşılaşmıştı. "Murat, Murat." O sırada Murat gelip önünde diz çökmüştü. Başka zaman olsa ve ona Murat ile evlilik sorulsa kesinlikle hayır derdi. Ama şimdi bu atmosferde ona sarılıp evet demişti. 2 ay içerisinde aileleri tanıştırmış, sözlenmiş, hatta küçük de olsa bir nişan yapmışlardı. Handan hem mutlu hem de bir yanı eksik gibiydi. İlişkileri çok iyi gidiyordu. Murat Handan'ı asla kırmıyor, her dediğini yapıyordu. Handan aşık değil ama huzurluydu. Onu mutlu etmek için her şeyi yapabilecek bir adamdı o. Yine de işte aşkın eksikliğini hissetmiyor değildi zaman zaman. Karşısındaki adam onu çok seviyor, değer veriyordu ama o her şeyden önce Handan karşısındaki adama saygı duymuyordu. Babasının yanında çalışan, bundan dolayı da babası tarafından sürekli azarlanan bir adamdı. Kendine güveni yoktu. Fikirlerini sonuna kadar savunamıyordu. Hemen ağlamaklı oluyordu. Nişan gününde bile Handan pudra rengi kabarık tuvaleti içerisinde başında ışıl ışıl tacıyla ve istediği rengarenk gerçek çiçekler elindeyken, göz alıcı olmuşken yanında duran adam lacivert takımı, pudra rengi kravatı, siyah ayakkabı giymişse de kendisine güvensiz ve ezik büzük bir adamdı işte. Handan bir an düşünmüştü. Az önce konuştuğu adam şöyle güzel giyinmiş olsaydı, sonra kendisi de nişan kıyafetini giyinseydi ne de yakışırlardı aslında. Acaba karısı nasıl bir kadın diye düşünmüştü. Nasıl olduğunu bilemezdi. Ama şanslı kadındı vesselam. Saatler geçmiş, Sadık ile Yusuf tüm eşyaları eve çıkarmıştı. Yusuf giderken ne kadar diyorsun? Sadık şaşkın şaşkın bakmıştı. Neye ne kadar diyorum? Yusuf elini sallamıştı. Kaç para yani? Sadık yüzünü asmıştı. Parayı verdik ya oğlum. Bir yumruk yapıp omzuna vurarak ne parası verdin sen? Ellerini sallayarak anlaştığımız parayı işte. Kamyonunu işaret ederek sen kamyon için para verdin lan. Bir de bana yardım ettirdin. Gözlerini açarak ulan bir de onun için mi para vereceğim? Ensesine dokunarak herhalde yani boşuna dökmedik o kadar teri. Pantolonunun cebinden cüzdanını çıkarıp açmıştı. Zaten elim sıkışık. Arkadaşlık hatırına idare et. Cüzdanından birkaç kağıt para çekerek hadi hadi sökül bakalım. Arkadaşlık başka, iş başka. Sadık içinden demek arkadaşlık başka, iş başkaydı. Şimdi burada işine böyle geldiği için hemen böyle oluvermişti. Oysa aylar önce Sadık nişan için dirhem dirhem para biriktirirken bir akşam Yusuf aramıştı. Alo Yusuf. Alo Sadık, nasılsın dostum? Nasıl olsun işte? Senden ne haber? Başıma gelenleri sorma gitsin. Hayırdır? Hayır değil dostum. Benim kamyonla biraz hız yapayım demiştim. 2 hafta önce de radara yakalanmışım. Bir ceza geldi ki sorma gitsin. Hadi ya, çok üzüldüm. Benim de elim çok sıkışık. İnan ki oturup saatlerce ağladım ne yapacağım diye. Çözüm bulabildin mi? İyi bari, sevindim. Çözümü sormayacak mısın? Ne? Bir dostumdan borç para almak. Neyse ki alabilmişsin. Yani alabilecek miyim senden? Sadık bir müddet düşünmüştü. Yeliz nişan için öyle baskı yapıyordu ki biraz daha erteleyemezdi. Bir yandan da ona güvenen bir arkadaşını da yarı yolda bırakamazdı. Peki Yusuf, merak etme, ben ayarlayacağım. Sadık bu kararından sonra Yeliz ile arası bozulmuş olsa da arkadaşını yarı yolda bırakmadığı için vicdanı rahattı. Ne de olsa nişan daha sonra da yapılabilirdi. Ama kötü günler yaşayan bir arkadaşını bu durumdan kurtarmak onun elindeyken umursamamazlık yapamazdı. Sadık bir gün yine iş yerinde kanter işinde çalışırken bir arkadaşı koşa koşa yanına gelmişti. Sadık, Sadık, elini sallayarak ne oldu bu ne hal? Biri gelmiş seninle görüşmek istiyor. İyi de şimdi ustabaşı görürse ben bilmem Sadık'a haber ver dedi ben de geldim. Sadık ellerini çırpıp dışarı çıkmıştı. Çıkar çıkmaz da karşıdaki kaldırıma oturmuş yüzünü ellerinin arasına almış olan Yusuf'u görmüştü. Oo selam sen mi geldin? Yusuf donuk gözlerle sana diyecek bir şeyim vardı da Sadık yanına otururken neymiş? Yahu benim aşık olduğum bir kız vardı gülümsemişti. Ha hatırlıyorum da boşuna geldin o buradan çıktı. Biliyorum oğlum ustabaşı yüzünden çıkarılmış. Biz de tam yakınlaşıyorduk. Şimdi iş arıyorum bahanesiyle telefonlarıma bile çıkmıyor. Sen şu ustabaşıyla konuşsan da halletsen yine buraya girse. Sadık için bu çok zor bir durumdu. Ustabaşıları ters, ne yapacağı belli olmayan bir adamdı. Kısa boyunu, çirkin suratını, iğrenç gülümsemesini o sert bakışının ardına saklıyordu. Şu Yusuf'un aşık olduğu kadın da az değildi hani. İşe sürekli geç gelen bu kadın ustabaşıyla konuşurken kırıta kırıta konuşuyor, etrafa gülücükler dağıtıyordu. Bu kadar şirin görünen kadın ustabaşı dışındaki erkeklere karşı oldukça küstah ve kendini beğenmiş davranıyordu. Yusuf farkında değildi ama aslında onunla da alay ediyordu. O telefon ettiği zamanlarda telefonu kapattıktan sonra çevresindeki kadınlarla konuşuyor ve gülüşüyordu. Ne dersin bu iyiliği bana yapar mısın? İyi Yusuf bizim ustabaşı ters adamdır bilirsin. Ya beni de işten çıkarırsa? Gözlerini açarak. Ne halim varsa gör diyorsun. Yok da Sadık bir ilişkiye başlamam sana bağlı. Belki çok iyi bir ilişkinin tohumları senin sayende atılacak. Hatta kısa zamanda evleneceğiz. Çaresizce. Peki öyleyse denerim şansımı. Sırtına vurarak. Dostum çocuğumuzun adını Sadık koyacağım. Yusuf mutlu şekilde kamyonuna binmiş giderken Sadık düşünceli düşünceli içeri giriyordu. Öğle arası olunca yemeğe gitmeden önce ustabaşının yanına uğramıştı. Yine yanında tam da tahmin ettiği gibi adamları vardı. Kapıyı açınca onlardan biri Sadık ne oldu? Hiç İdris abiyle konuşacaklarım var da. İşlerinden biri ne o bizden gizli mi? Sadık sayılır. İdris söyle hadi söyle. İşlerinden biri neyse abi biz gidelim rahat konuşsun. Sadık yanlış anlamayın da biri zaten yemeğe gidecektik. Onlar dışarı çıkarken Sadık İdris'in karşısına oturmuştu. İdris abi benim bir arkadaşım var da bana az önce gelip bir şey rica etti. Gözlerini kısmış ona bakıyordu. Sadık ise devam etmişti. Tanıdığı biri burada çalışıyormuş da şimdi çıkarılmış. Yalvarıyorlar abi tekrar alabilir misiniz diye soruyorlar. Koltuğunda gerinerek kimmiş? Çekingen. Şu geçen gün çıkarılan Rüya. Hafif gülümsemesiyle zor. Şey neden? Yüzü asılmıştı. Bana hesap mı soruyorsun? Toparlanıp. Yok da hatasını söyleyeyim de bilsin diye. Yeniden gülümsemişti. O hatasını biliyor merak etme. Bir saygısızlık yaptı bana. Sadık ezilip büzülerek odadan çıkmıştı. Yusuf'u arayıp hiçbir söz etmemişti. Onu arasaydı şimdi yine ısrar edecek ve tekrar konuşmasını isteyecekti. Bu kadın yüzünden işten çıkarılmak istemiyordu. Günler geçmiş, bir gün yeniden Rüya'yı fabrikada görmüştü. Hemen yanına gidip ne oldu konuşmaya mı geldin? Tüm küstahlığıyla yo konuşmaya senin gibileri gelir. Ben yeniden işe başlamaya gelirim. Nasıl oldu? Nasıl yeniden işe aldılar? Üf ne çok soru sordun. Sana açıklama yapmak zorunda mıyım? Yusuf da tuhaf bir adamdı. Tuhaf olmasına da bu kadın ondan da tuhaftı doğrusu. Sadık onu ikna edemeyeceğini anlamıştı. Pazarlık yapa yapa 100 lirayı razı olmuştu. Yusuf kamyonuna binmiş giderken Sadık yere tükürüp arkasından küfür etmişti. Eve tekrar çıkmadan otobüse atlayıp ablasının evine karısını almaya gitmişti. Kapıyı yeğeni İknur açmıştı. Aa dayı hoş geldin. İçeri girerken hoş bulduk nasılsın? E işte. Tam odaya girecektik ki arkasını dönüp ne oldu? Asık bir yüzle. Annem nasıl olsa anlatır dayı. Ben anlatmayayım. İçeri girer girmez ev ahalisinin yemeklerini yemiş, çay içiyor olduğunu görmüştü. Kısa selamlaşmadan sonra ablası, "Sadık, açsan yemek hazırlayayım." "İyi olur abla, kurt gibi açım." Sadık tam da bu sözün hakkını vere vere yemişti yemeğini. Sanki kıtlıktan çıkmıştı. Dakikalar süren yemekten sonra çaylarını alıp rahatça oturmuşlardı. Serpil, "Nasıl, yeni eviniz güzel mi?" Yeliz yüzünü buruştururken Sadık, temizleyip eşyaları da koyunca epey güzel oldu. Alaycı bir tavırla Yeliz, "Dersin ki saray yavrusu." Yalçın, "Olur olur, zamanla her istediğiniz olur. Hem önemli olan ailenizde huzur olmasıdır. Bakın bize, para durumları fena ama yine de mutluyuz." Sadık, "Hala iş bulamadın mı enişte?" Yalçın, "Yok, nerede bizde o şans?" Serpil, "Mutluyuz da bir an önce iş bulması gerekiyor. Yoksa iyice..." Sadık Yalçın'a dönerek, "Yine de bir düşün, eğer istersen bizim ustabaşı ile konuşup seni yeniden fabrikaya aldırırız." Yalçın kaşlarını çatarak, "O fabrikaya ölsem dönmem." Yalçın da Sadık'ın çalıştığı fabrikada çalışıyordu. Üstelik ondan fazla para kazanıyordu. Bir gün geç ödenen maaşlar yüzünden Yalçın delirmişti. O anda ellerini arkasında bağlamış olan ustabaşı fabrikayı geziyordu. Yalçın'ın yanından geçerken, "Dur bakalım, ne zaman bitecek bu?" İdris tüm siniriyle ona bakıyordu. "Ne diyorsun sen?" "Ne diyorum biliyor musun? Bırak da patronlara yalakalık yapmayı, bizim maaşları sor da bir an önce ödesinler." Şaşkın, "Bana mı dedin?" Başını sallamıştı. "Evet, sana. Patronun yalakası olan sen değil misin? Maaşlarımızın hesabını vermeyen sen değil misin? Bir de gelip burada bize dayılık taslayan sen değil misin? Sana sormayacağım da kime soracağım?" Yakasından tutarken adamları yanına koşmuştu. Onlardan biri, "Sen ne biçim konuşuyorsun ustabaşınla?" Yalçın daha da sinirlenmişti. "Haydi oradan. O patronların yalakası, siz onun yalakası." Sözü bitmeden İdris'in yumruğunu yüzünde görmüştü. Yalçın, "Şerefsiz." O da yumruk atmıştı ki İdris'in adamları onu tutmaya başlamıştı. Yalçın bağırıyor, onlar oralı bile olmuyordu. Biri Yalçın'ı tutarken diğer ikisi ona vurmaya başlamıştı. İdris karşılarına geçmiş ve sigarasını yakmış, onları izliyordu. Yalçın bağırıyor, küfürler ediyordu. Diğer işçiler Yalçın'ın haklılığına sonuna kadar inansa da işlerinden olmamak için olaya müdahale edemiyorlardı. O günden sonra da ne o fabrikaya gitmişti ne de fabrikadan onu sormuşlardı. Sadık Serpil'e dönerek, "Abla, İknur'un canı neden sıkkındı?" Yeliz, "Sadık, bu konuyu yeniden açıp canlarını sıkma." Serpil, "Yok canım, o da bilsin. Biz bu kadar sıkıntı içinde onu dershaneye gönderiyoruz. O ne dershaneye gidiyormuş ne de okulda dersleri dikkatli dinliyormuş. Bugün veli toplantısı vardı. Bunları duyunca bir kez daha yıkıldım." Sadık, "İstersen onunla konuşayım." Yeliz, "Zaten kız geldiğinden beri ağlıyor. Bir de sen konuşunca ağlamasın." Sadık, "Abla ne dersin?" Serpil, "Boş ver, ben konuştum. Bu konuşmada işe yaramazsa sen konuşursun bir de." Sadık, "Abla şu çayımı tazelesene. Ben de seninle geleyim." Serpil, "Sen yorulma istersen." Sadık, "Yok, yorulmam." Birlikte mutfağa gitmişlerdi. Serpil arkasını dönmüş, çayları tazelerken Sadık cüzdanından 200 lira çıkarmıştı. Serpil onu görünce, "Sadık, bu da ne?" "Soru sorma abla. Al şunu." "Hayır, alamam." "Neden? Sen ben mi var?" "Sadık, zorlama. Olmaz." "Tamam tamam, istersen borç diye düşün. Sonra elin bollaşınca verirsin." Yeliz bir durum olduğunu anlamış ve mutfaktan peçete alma bahanesiyle yanlarına gelmişti. Serpil'i parayı alırken görmüş, gülümsemiş, hiçbir söz etmeden peçeteyi alıp içeriye dönmüştü. Ablası ve eniştesi ısrar etmesine rağmen erken kalkmışlardı. Sadık bir an önce eve gidip ayaklarını şöyle bir uzatmak istiyordu. Otobüse binmiş gidiyorlarken Yeliz, "Yarın bana beğendiğim kırmızı elbise, altına siyah ayakkabı ve siyah çanta alıyorsun." Sadık şaşkın şaşkın bakarak, "Ne?" Saçını arkaya atarak, "Öyle ona buna para dağıtması değildi. Benim de istediklerimi al." "O bu değil. Bahsettiğin kişi benim ablam. Ben senin neyinim?" Gülümseyerek, "Karım." Kaşlarını çatmıştı. "Dalga mı geçiyorsun bir de?" "Yeli, saçmalıyorsun. Çok ihtiyaçları varmış." "İyi, benim de bu saydıklarıma çok ihtiyacım var. Hemen al." "Alamam." "Öyle bir alacaksın ki. Hem borç olarak verdim." Gülmüştü. "Sen buna inanıyor musun? Bu kadar saf olamazsın." Sadık da sinirlenmişti. "Vermezse de vermesin. Afiyetle yesin." Yeliz iyiden iyiye sinirlenmişti. Ben de afiyetle yiyeceğim, ben de. 9 dakikalık yolculuktan sonra eve gelmişlerdi. Yeliz eve girince tüm evi gezmişti. Sadık'ın yanına gelip kapı eşiğinde durmuştu. Bir eli kapı kenarına dayanmış şekilde Sadık'a "İnanamıyorum sana Sadık. Elektrik süpürgesini mutfağa, çiçekleri banyoya mı koydun?" Sadık uzandığı çekyaktan kalkmadan sadece başını çevirerek "Bir zahmet düzenlemeyi de sen yap. O kadar yoruldum, sağ ol demiyorsun da." Yeliz'in kaşları kalkmıştı. Sadık karısının bu halini hiç sevmezdi. Kaşlarını kaldırırken yüzünü de öyle bir buruşturuyordu ki onu karşısında görmek istemiyordu. "Yok, bir de bu eşyaları ben taşısaydım, hem kendi evini taşıyorsun diye sana bir de teşekkür mü edeceğim?" Sadık başını diğer tarafa çevirip karısının yüzüne bakmadan elini sallamıştı. "Tamam tamam, ben vazgeçtim. Bir şey istemiyorum senden." Yeliz elini kapı eşiğinden çekip saçını hızla arkaya atmıştı. Bir parmağını Sadık'a doğru sallayarak "Öyle mi beyefendi? Bu sözünü hatırlatırım sana." Yeliz içeriye gitmiş, takır tukur eşyaları çekiyordu. Sadık ise ayaklarının ve sırtının ağrısını sanki beyninde hissediyordu. Sessiz ve rüyasız bir gecenin ardından Sadık erkenden evden çıkmıştı. Neredeydi sevgiliyken telefonu açıp da kendini uyandıran kadın? Şimdi Sadık bu erken saatte evden çıkarken o başını kaldırıp sadece Sadık'a ses yaptığı için bağırıyordu. Sanki bütün gün onun değildi. Ne güzel hayattı doğrusu karısınınki, evlenene kadar çalıştığı mobilyacıdan da çıkmıştı. Şimdi yalnızca evi şöyle bir toparlayıp televizyonun başına geçip saatlerce televizyon seyrediyordu. Sadık eve gelince de o televizyon seyretmek isteyince işin gücün bu deyip sohbet etmek istiyordu. Sadık otobüse binmek için durağa gelmişti ki bir iki kişi ötede dün gördüğü ev sahibinin kızı duruyordu. Sadık onu zor tanımıştı aslında. Dün bakımsız olan bu kız şimdi oldukça iyi görünüyordu. Üzerinde siyah bir pantolon, koyu pembe bir gömlek vardı. Siyah ve kısa saçları çenesinin bitimine kadar ve dümdüz duruyordu. Yüzünde Sadık'ın görebildiği kadar oldukça az makyaj vardı. Bir an göz göze gelmişlerdi. Handan'ın otobüsü gelince binip gitmişti. Sadık bir müddet daha beklemişti. Hava iyiden iyiye soğuktu. Sadık ceketin yakalarını kaldırmıştı. Beklediği otobüs tıka basa gelmişti ama Sadık bu soğukta daha da beklemek istemiyordu. Ayakta da olsa binecekti ve öyle de yaptı. Yeliz için bu evet alış. 3. ayrımın sonu, sayfa 55.